Kitabın adı Karanlığın Soluğu. Yazarı Maxim Chatham. 4. Ayrım. 4. Haziran ayındaki evliliklerinden 18 ay sonra Brady kaybolmuştu. Annabel bir sabah işe gitmiş, akşam eve döndüğünde onu bulamamıştı. Ne bir not, ne bir mektup. Bu kadar basitti. Yerinde olmayan sadece cüzdanıyla ceketiydi. Diğer eşyalarına dokunulmamıştı. Brady ünlü bir röportajcıydı. Özellikle yabancı ülkelerde, çoğunlukla da National Geographic hesabına çalışıyordu. Oysa o 17 Aralık 2000 günü, 2 aydan önce planlanmış bir seyahati yoktu. Noel tatilini aşırı sanayileşmiş Amerika'nın uzağında birlikte geçireceklerdi. Bunun için de Maldiv adalarında ve adaların el değmemiş kıyılarında karar kılmışlardı. Annabel, paralarının yetersizliğini yüzüne vuran turistik broşürlere bakarak karar vermekten nefret ediyordu. Tatil onun gözünde birden, sakin durması için ve itaatini garantilemek üzere köpeğin önüne atılan bir kemiğe benzemişti. Gidecekti ve yeniden seyahate çıkabilmek için uzun uzun çalışmak üzere geri dönecekti. Yaşamak bedava değildi. Doğum ilk fatura olmuştu. Son taksiti olabildiğince ertelemek için bütün senetleri ödemek gerekiyordu. Bu özgür insanlar ülkesinde kimse kendisi olamıyordu. İşte Annabel'in çocuk doğurmak istememesi de böyle bir düşüncenin sonucuydu. İşini ve kocasını seviyordu. Geriye bir de edebiyat kalıyordu. Genç kızlığından beri Chesterton formülünü aklında tutuyordu. Edebiyat bir lüks, kurguysa ihtiyaçtır. Bu formülü yaşantısına uygularken seçimlerini iki sınıfa ayırıyordu. Lüks olanlar ve kurgular, yani enerjisinin kaynakları. Böylece bir çocuğun somutluğunu, kendine ait lüksü, bu çocuğu jungle'ın ortasına fırlatıp atma sorumluluğunu, etrafını sevgi düşleriyle çevirmek ve ender eğlence anları adına reddediyordu. Lüks ve kurgu. Gerisi baş döndürücü gündelik bir profesyonelliğin içine gömülüp gitmişti. Annabel'in tüm ikilemi buradaydı. Tutku nedeniyle dedektif, inançları ve özgürlük ihtiyacı yüzünden sisteme karşı bir asi. Özellikle başkalarının sefaletine, tadını ancak düşleyebileceği bütün bu gözyaşlarına ağladığının bilincine varmıştı. Sonra onun da sırası geldi. Her şey bir günde tepetaklak oldu. Özlemle ağırlaşacak, izleyen haftalarda acılarla bezeli bir anıya dönüşecek olan kaçamak bir öpücük süresinde. O gün Brady'nin gidip fotoğraf filmi alması, İspanya'da Gaudi mimarisiyle ilgili son röportajı için çektiği fotoğrafları basması gerekiyordu. Sonra da akşam yemeği için birkaç şey satın alacaktı. Kısacası hiç risk yoktu. Oysa aynı akşam Annabel dairelerinin kapısını tarifi imkansız bir boşluğa, sebepsiz bir yokluğa açacaktı. Bir de korkuya dönüşen endişeye. Tek bir iz bırakmadan kaybolmuştu. Sonraki haftalarda, aylarda, akla gelebilecek bütün sorular beynini kemirdi. Durmadan Brady'nin kaçırıldığını tekrarlardı. Bir yandan da ortak hayatlarından kaçmış olmasını diliyordu. Bazı erkekler çağdaş bir bencillikle değil de, eski yüzyıllara layık romantik bir alçaklıkla böyle davranırdı. Annabel, kocasının kaçırılması ve ortak yuvadan firar etmesi arasında hangisini tercih edeceği konusunda tereddüt ettiğini gördüğünde 8 ay sürecek bir psikoterapiye başladı. Bir yıl sonra Brady hala bulunamamış, banka hesaplarında en ufak bir hareket olmamış, annesiyle babası ve kız kardeşi de ondan tek bir haber alamamıştı. Annabel, gözü ikinci yastığa her değdiğinde, aklına takılan bir sürü soruyla ve kuşkularıyla baş başa hayatını yalnız sürdürdü. Pek sık rastlanmamasına ve çoğunlukla çocuk velayetiyle ilgili olmasına rağmen, bölgesindeki bütün kaçırılma ve kayıp olaylarını araştırma tutkusu da zaten bundan kaynaklandı. Gizliden gizliye bir gün bir yerde kocasının adıyla karşılaşmayı, en azından onun izine rastlamayı umuyordu. Gerçeği öğrenmeyi, artık gözyaşlarının tadını taşımamayı. Metodist Hastanesi kırmızı kafalı meşhur kadının tedavisini kabul edince, Annabel de hastanenin holündeki telefonun yanına yerleşti. gecenin geç saatine rağmen hastalarından birinin kaçıp kaçmadığını öğrenmek için Kingsborough, Ward Island ve Dartmouth'dan başlayarak New York'un bütün psikiyatri merkezlerine telefon etti. Tahmin ettiği gibi şimdilik yoklamalarda hiçbir eksiklik yoktu. Sabahın ikisine doğru yeşil önlüklü bir doktor gözlüklerini çıkarıp uykusuzluktan acıyan gözlerini ovuşturarak yanına yaklaştı. "Hala kimliğini bulamadınız mı?" diye kuşkuyla sordu. Annabel kafasıyla bulamadıklarını belirtti. "Pekala, gerekli bütün testleri yaptık. Hala şokun etkisinde ve hipotermiden kurtulmaya çalışıyor ama genel olarak iyi. Henüz kendinde değil." Her şeye rağmen endişeli görünen doktorun burnunun iki yanındaki derin kırışıklar bir rahatsızlığın işaretiydi. "Bir maddeden büyük dozda almış," diye ekledi. "Kan tahlilinden maddenin özelliklerini belirlemek şimdilik mümkün değil. Tehlikede olduğunu sanmıyorum ama emin olmayı tercih ederdim. Sabah olunca daha fazlasını öğreniriz." Genç kadın başını sallayarak onayladı. Ellerini ceplerine sokuşturdu. Soğuk ve yorgunluk etkisini göstermeye başlamıştı. "Ben daha çok kadının ne olduğunu soruyorum kendi kendime doktor. O, kafanın üzerindeki yarayı gördüğümde onun adına akıl hastanesinden kaçmış bir çılgın olmasını istedim. O zaman sonuçlar çok daha..." Doktor önce Annabel'in yüzüne, ardından kendi ayaklarına baktıktan sonra karşılık verdi. "Hiç ihtimal yok dedektif. Bunları kendi kendine yaptığını sanmam. Şeylerden bahsediyorum." Parmağıyla kendi kafasını işaret ederek. "Kafasının derisinden," dedi. Devam etmeden önce rahatsızlığını ifade edecek kelimeleri bulmaya çalıştı. "Tecavüze uğramış, hem de birkaç kez. Yara izleri oldukça belirgin, bazıları da birkaç günlük. Meni bile var." Annabel elini saçlarından geçirdi. Artık ortada bir suç olduğu konusunda en ufak bir kuşku yoktu. "Veri tabanlarınız için DNA'sını belirledik. Vücudunda bir sürü darbe izi var. Her yeri morluklarla ve bazı şişlerle kaplı." Düşünceye dalıp burnunu tuttu. Başka?" diye sabırsızlandı genç dedektif. "Başka bir şey daha mı var?" "Bir de sol omzunda bir işaret var, dövme gibi." "Güzel, belki kimliğini belirlememize yardımcı olur. Yarın fotoğrafını çekeriz." "Hayır, düşündüğünüz gibi değil. Çok yeni bir dövmeden bahsediyorum. Yara daha kapanmamış. Kanlı bir kabuk gibi." "Bana kalırsa oldukça beceriksiz biri tarafından yapılmış. Bazı mahkumların yaptırdığı gibi çini mürekkebiyle." Annabel'in yüzü birden karardı. "Neyi temsil ediyor?" "Benim söylemek istediğim bu dövmeyi son saatlerde yapmışlar. Resim falan değil, rakamlar, tuhaf bir şey. Bir dakika beklerseniz yazarım, böylesi daha kolay olur." Masanın üzerinden bir sigorta şirketinin broşürünü aldı, arka tarafına birkaç rakam karalayıp genç kadına uzattı. 67-3. Hastanenin boğuk uğultusu, mırıltılar, döşemeye sürülen ayakların sesi, elektronik çınlamalar birden yoğunlaşır gibi oldu. Annabel gözlerine inanamadan elindeki kağıdı iki kez okudu. "Onunla ne zaman konuşabilirim?" "Bunun kararını ben vermiyorum. Muhtemelen yarın." Genç dedektif başını salladı. "Gecenin geri kalanı için bana ayak ucunda bir sandalye hazırlasınlar." Kararlı sesi herhangi bir yoruma bile açık değildi. Doktor omuzlarını silkti ve tedavi odalarının labirentine dalıp kayboldu. Bütün pencereyi parçalanmış bir iskelete benzetecek kadar tekrar ve tekrar eğilip bükülmüş ince plastik çubukların oluşturduğu panjurların arasından sızan kış güneşi, yaldızlı taç yapraklarıyla yatağın çarşaflarını okşuyordu. Kafası bandajlı kadın, gözlerini ilk kez sabahın altısına doğru açmış, hemen ardından da tekrar uykunun derinliklerine yuvarlanmıştı. Saat 8'de ve 9'da tekrar uyanıp uyudu. Sonunda öğlene doğru tam olarak uyandı. Annabel, kadının sıçrayışları arasında uyukladı. Bakışları her karşılaştığında elini tuttu. Meçhul kadın tek kelime etmiyor, sessizliğe dalmadan önce de ağlıyordu. Annabel, önünden yeni bir doktorun iki hemşirenin nazik ama kararlı bir şekilde dışarı çıkmasını isteyen bir psikoloğun peş peşe geçişlerini seyretti. Ondan sonraki saatler boyunca kahve makinesinin desteğiyle ayakta kaldı. Öğlenliğinde telefona sarılı bir sandviç gemirdi. Bütün bu sürede elindeki bölük pörçük bilgileri gözden geçirdi. Prospect Park'ta ender rastlanan cinsel saldırıların hiçbirinde böylesi bir barbarlık görülmemişti. Ürperdi. Derisinin pütür pütür olduğunu hissetti. Zaman geçirmeden kadınla konuşmalı, saldırgan ya da saldırganlar hakkında sorular sormalıydı. Bir de o bilmece gibi dövme hakkında. O dövme olmasa kendini daha az gergin hissedecekti belki ama o rakamlarda merakını gıdıklayan bir şeyler vardı. İç karartıcı diye düşündü. İnsan tecavüz edeceği kurbanına böyle bir şey yapmaz. Tamam ama bütün saçlarını da yolmaz. 78. bölgenin uğraştığı tecavüzlerden çoğu aile içi saldırılar ve meçhul kişilerin karıştığı olaylardı. Birincilerinde sarhoş bir koca karısını ya da kızını amacını alet edebileceğini düşünüyordu. İkincilerde ise bir kadın hiç tanımadığı bir kişinin ya da bazen bir grubun saldırısına uğruyor, tecavüzcüler amaçlarına ulaştıktan sonra kaçıyorlardı. Genellikle saldırganların tecavüzden cinsel bir zevk almayı bekledikleri sanılır ancak bu çoğu kez ikinci planda kalır. Tecavüzcülerin büyük çoğunluğunu ilgilendiren, üstünlüğünü kanıtlamak, kurbanlarına tattırdıkları terör ve aşağılanmadır. Onları harekete geçiren de bu takıntılarıdır. Pek ender de olsa bu duygu saldırganı cinayete kadar götürür. Annabelle'in karşılaştığı dosyalar basitti. Yıldırım gibi bir tecavüz ve kaçan bir saldırgan. Ama hiçbir tecavüzcü kurbanını bunca zaman hapsetmez, ona işkence edip vücuduna hayatının sonuna kadar kalacak bir imza atmaz. Kaçığın biri diye mırıldandı Annabelle. Orospu çocuğu, pislik bir deli. Öğlen saat 1'e doğru yüzbaşı Woodbine'ın cep telefonundan arayıp son durumu sorması ve Annabelle'in bu dosyayla ilgilenmesinden pek de memnun olmadığını belli etmesinden sonra nihayet bekleme salonuna dönüp oturmuşken üçüncü bir doktor geldi. 50'li yaşlarda görünüyordu ve diğer ikisinden daha dinlenmiş gibiydi. "Ben Doktor Darton, siz dedektif O'Donnell'sınız değil mi?" "Kadın nasıl?" diye sordu Annabelle. Başka bir girizgaha gerek görmeden. Vücut olarak şoka direniyor. Artık herhangi bir tehlike söz konusu değil. Yuttuğu ilaçlar yüzünden hala biraz sersem. Kafasının pansumanını da değiştirdik. Öte yandan konuşma yeteneğini yitirmiş görünüyor. En azından şimdilik. Annabelle sandalyesinden kalktı. Ne yani artık konuşmayacak mı? Evet, en azından şu sırada. Bunun geçirdiği şokun, yaşadıklarının sonucu olduğu kesin. Yanındaki psikolog bundan birkaç yıl önce PTSD'nin, çevirenin notu, Post-Traumatic Stress Disorder, travma sonrası karışıklık sendromu. Etkileri konusunda çalışmalar yapmış deneyimli biri. Talihimiz varmış. Yine de sakın kendinizi kandırmayın, bu işler çok zaman alabilir. Galiba onu sorgulamak, başından geçenleri öğrenmek istiyordunuz. Doğru. Hem de zaman kaybetmeden. Doktor yüzünü buruşturdu. Maalesef. Hiç de. Bırakın da ona birkaç soru sorayım. Belki en azından kafasını sallar. Elimde uyuşturucu verilmiş, tecavüze uğramış halde ve çırılçıplak bulunan bir kadın var. Sanki bütün bunlar yetmezmiş gibi, saldırgan saçlarını ve saçlarıyla birlikte derisini almak için kafasını doğramış. Bu anlattıklarıma bir de kabalist bir dövmeyi ve tecavüzcünün yapmış olabileceği diğer bütün çılgınlıkları ekleyin. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Doktor Darton gözlerini kırpıştırdı. Kötümser görünmek niyetinde değilim diye sürdürdü Annabelle. Ama bütün bunlar çok tehlikeli birini çağrıştırıyor. Beni anlıyor musunuz? Biz burada konuşurken Brooklyn sokaklarında bir deli dolaşıyor da olabilir. Abartıyor olabilirim ama daha fazla bekleyemem. Gözlerini karşısındaki adaminkilere dikip bir süre bekledikten sonra ekledi. Çok önemli. Şaşırmış görünen doktor elindeki anahtarlıkla oynamaya başladı. Anlıyorum ama onun yanına girebilmeniz için henüz çok erken. Biraz bekleyin. Psikologdan yeşil ışık alır almaz size haber veririm, tamam mı? Annabelle tam konuşmaya hazırlanırken cep telefonu çaldı. Doktor Darton'a çaresizlikten kabul ettiğini işaret edip telefonu açtı. "Ben Jack, neredesin?" "Hala hastanedeyim." Kadın fiziksel olarak atlatacak ama daha ağzını açmadı. Çok sarsılmış. Öte taraftan Woodbine telefon etti. "Dosyayla benim ilgilenmem canını sıkıyor. Kişisel durumumun soruşturmayı etkileyebileceğini düşünüyor. Bu saçmalıkları bilirsin." İlk raporumuzu bekleyip işi Fremont ve Lenhart'a verecek. "Aklın alıyor mu? Gloria her şeyi mahvedecek. Onun sezgileri ancak panzerinki kadardır." "Gloria'yı boş ver şimdi. Biraz önce Woodbine'la bürosunda görüştüm. Bize yeşil ışık yaktı. Sana ve bana." Yüzbaşının kararını değiştirmek için Jack bütün hünerini göstermiş ve tüm kozlarını kullanmış olmalıydı. "Jack, senden iyisi yok," diye düşündü Annabel. Ona çok şey borçluydu. Özellikle de Brady'nin kaybolmasından sonra gündüzleri olduğu kadar, geceleri de her zaman genç kadının yanında olmuş, her söylediğini can kulağıyla dinlemişti. "Neyse, dinle beni," diye devam etti Jack. "Manhattan'daki kayıp kişiler bölümünü aradım. Bizim küçük hanımın özelliklerini bildirdim." "Şimdi de bu tarife uyan insanlarla ilgili fakslarını bekliyorum. İlk önce Brooklyn'de oturanları tarayacağım. Ondan sonrasına bakarız. Ama bunu söylemek için aramadım seni." Annabel, telefonun daha iyi alması için birkaç adım attı. Pencereden baktığında, aşağıdaki küçük avluda bir can kurtarandan torbalanmış bir ceset indirildiğini gördü. "Biraz önce telefonla laboratuvardan aradılar, görüştüm. Arayan Harry Dökel'di. Bu sabah söylediklerimi doğrulatmak istiyordu." "Anna, söylesene, bulduğumuz kadında az da olsa bir İspanyol tipi yok muydu?" "Evet, cildi esmer, kaşları koyu. Evet, gerçekten de İspanyol tipi var denebilir." "İyi de bununla nereye varmak istiyorsun?" Cevap gecikti. Telefonda Jack Taylor'ın soluğu ile tereddüdünden başka bir şey hissedilmiyordu. "Jack, Dökalp kızın eşgalinde yanılmadığımdan emin olmak istiyormuş." "Neden? Onun için ilgilendiriyormuş." "Saçlar Anna, o götürdüğüm kafa derisi. Dökalp saçların boyandığı için kahverengi göründüklerini ama aslında kızıl, açık kızıl olduklarını söylüyor." Yeni bir sessizlikten sonra ekledi. "Elimizdekiler başka bir kadının saçları." Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 39. Devamı 5. ayrımda.